افتادی ve insan.
Dinle evlat, sana bir çift söylenecek sözüm var. Beni bilmek ister isen hakka bağlı özüm var. Neslim bana bühtan etmiş, yüreğimde sızım var. Şu sayfalar tanır beni, ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse bütün dünya utanır. İlim, irfan, medeniyet yaymak için büyüdüm. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, üç kıtayı bürüdüm. Bu tepeler tanır beni, ha bu ufuklar tanır. Şarktan güneş doğduğunda gölgem garba uzanır. Mazlumlar gözyaşını şefkatle silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Hırsıma göz dikenlerin haklarından gelmişim. Bu hisarlar tanır, ha bu kalalar tanır. Nal sesimi işitenler kıyamet koptu sanır.
Merhaba sevgili TGRT FM dinleyicileri. Tarih ve İnsan programına hoş geldiniz. Bu akşam ana kumanda masasında Yusuf Özbakır kardeşimiz bizlerle beraber olacak. Ve bu programı sizler için Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil Bey hazırlıyor. Ve bendeniz Fehim Harmanşah sunuyorum. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkürler.
Nasılsınız?
Elhamdülillah iyi, sizler de hoş geldiniz.
Biz de iyiyiz, teşekkür
tatil
ederiz.
Tatil yaptınız, geçen hafta evet. Yoktunuz aramızda.
Evet.
Hakan Bey'le programı gerçekleştirdik.
Evet. Anadolu'muzu gezdik, dolaştık.
Güzel.
Tarih meraklıları, sevenleriyle beraber olduk.
Boyabat
sizi dinledik
galiba.
Evet.
Şimdi
evet.
Boyabat, Safranbolu.
Hoş güzel yerler.
Buram buram koktuğu yerleri gezdiniz
evet.
Anladığım kadarıyla. Hayırlı olsun.
Teşekkür ederiz. Sağ olun hocam. Özledik tabii hem sizi hem de sevgili dinleyicilerimizi. İsterseniz kısaca iletişim bilgilerimizi hatırlatayım
tabii.
Dinleyicilerimize. E-maillerimiz tgrtfm@tgrt-fm.com.tr. tgrtfm@tgrt-fm.com.tr. Diğer adresimiz ahmet@ahmetsimsirgil.com. ahmet@ahmetsimsirgil.com. Her türlü sorularınızı sorabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Bütün dostlarımıza, tarih severlere ve büyüklerimize hürmet ve muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Malum 3 aylardayız. Bugün de Recep-i Şerif'in 1. günü.
Şaban.
Hayırlı mübarek olsun. Şaban-ı Şerif'in tabii.
Evet.
Recep-i Şerif'i geçtik doğru. Hocam bu hafta Osmanlı'da fetih politikası. Bu konuyu işleyeceğiz. Şimdi bu konuda çok değişik rivayetler var, sorular var. Şöyle, mesela fetih deyince akla ganimet elde etme, işte toprak kazanma, şeref ve saltanat elde etme ve ilahi kelimetullah, gaza siyaseti konusunda değişik görüşler var. Bu konuda zaman zaman sualler de alıyoruz. Çoğu
evet.
Dinleyicimizin aklına geliyordur muhakkak. Dolayısıyla bu konuda isterseniz bu akşam bizi bilgilendirin hocam. Osmanlı'da fetih politikası.
Evet.
Buyurun hocam.
Evet, teşekkür ederim. Ben de TGRT FM dinleyicilerine iyi akşamlar diliyorum. Şimdi hemen hemen Osmanlı'nın her yönüyle ilgili böyle farklı görüşler mevcut. Fetih siyasetinde de aynı noktayı görüyoruz. Osmanlı fetihlerini ne için yaptı? Maksadı neydi? Gayesi neydi? Hedefi neydi? Bu noktada eline kalem alan herkes bir farklı yön çiziyor. Mesela ne diyor adam? Sizin dediğiniz gibi ganimet elde etmekti hedefi ve gayesi diyor. Ganimet var mı Osmanlı'da? Var.
Var tabii ki.
O zaman şimdi yani yanlış bir nokta tutturmuyor. Diyor ki ganimet. Ganimet de var oraya ama diyor ki maksadı buydu diyor. Yani maksadı ganimet elde etmekti diyor. Toprak kazanma diyor. Var mı toprak kazanma?
Var.
Var. Osmanlı Devleti Söğüt'ten, Domaniç'ten ibaret bir beylik iken, hatta bir köy çadır devleti iken, 3 kıtaya, 7 iklime yayılan bir imparatorluk haline geldi. Demek ki toprak kazandı. Ha, toprak kaybetti de, daha sonra geriledi de. Yani savaşta toprak kazanma da vardır, kaybetme de vardır. Şimdi kazanırken Osmanlı Devleti'nin fetih politikasını toprak elde etme diyebilirsiniz. Ama aynı Osmanlı Devleti kaybederken de kanını verdi. Yani Bu da var. Dolayısıyla kişi bu noktadan tutturduğu zaman da doğrudan yanlış diyemiyorsunuz.
Evet.
Şan ve şeref kazanma var mı?
O da var.
O da var. Yani şimdi siz bir savaşa girdiğiniz zaman büyük bir Haçlı ordusunu 200 bin kişilik, 100 bin kişilik, 150 bin kişilik orduları yerine göre 50 bin kişiyle, yerine göre 60 bin kişiyle perişan edebiliyorsunuz. 2 saatte bir devlet ordusunu yok edebiliyorsunuz. Dolayısıyla Osmanlı Devleti aynı zamanda bir zaferler manzumesine sahiptir. Dolayısıyla şan ve şeref bakımından tarihin en üst noktalarına tırmanmış, tarihte yerini almış Cihangir padişahları vardır. Bu noktadan baktığımızda gerçekten fetih siyasetinde, gaza siyasetinde bu da olmuştur. Öyleyse bunu da reddetmek imkanı yoktur. Kanuni Sultan Süleyman 200 bin kişilik, 150 bin kişilik ordusuyla Orta Avrupa'yı defalarca çiğnemiş, karşısına bir ordu bile çıkmamıştır.
Evet.
Değil mi? Yani şimdi buna baktığımız zaman bu da var. Yani insanlar bir şeyi söylerken biz bir anda ne yapıyoruz? Reddedemiyoruz. Yani veya insan kurgusunu öyle yapıyor ki tamam diyor, bu var diyor. Yani bu şimdi neye benziyor? Siz bir tüccarsınız. Ticarette para kazanmak olacak. Yani iş olacak, para kazanmak olacak. Para kazandığınız zaman güzel giyineceksiniz. İyi giyineceksiniz. Belki iyi arabalara bineceksiniz. Yani hani Cenab-ı Hak güzellikleri ve verilen nimetin üzerinde görülmesini sever buyuruluyor. Yani bir insana bir nimet verdiyse o nimetin onun üzerinde görülmesini sever. Zengin bir insanın pejmurde bir kıyafetle gezmesi çok daha hoş karşılanmaz. Topluma göre de değişir bunlar, zamanın anlayışına göre. Cimrilik olur. Ya belki kendi nefsi bundan çok haz alıyorsa nefsini kırmak için yapabilir. Bazı şeyler de yapabilir. Bunu da bilemiyoruz ama genel konuşuyoruz. Evet. Tabii burada genel noktaları söylüyoruz. Şimdi bir insan iyi giyinir, zengindir. İyi ata binir eskiden. Şimdi de iyi arabalara biner. İyi yemekler yer, gezer, dolaşır. Ama aynı adam bakıyorsunuz öbür taraftan zekatını veriyor. Fakirin yanında oluyor. Fakir talebelerin yanında oluyor. Talebe okutuyor.
Hayır hasenatta
bulunuyor, cami, mescit, medrese, okul yaptırıyor, eğitimin yanında oluyor. Şimdi siz bu insanın düşündüğünüz zaman bütün bu hasletleri varsa acaba bu parasını artırmak için mi bu ticareti yapıyor? İyi giyinmek için mi yapıyor? İyi yemek için mi yapıyor? İyi arabaya binmek için mi yapıyor? Yoksa hayır ve hasenatta bulunmak için mi? Maksadını anlayamazsınız. Maksadını anlamanız için onunla beraber olmanız veya onun sözlerini dinlemeniz, değil mi? Yani evet. Onun maksadını, onunla beraber olmanız, onun maksadını anlamanız. Maksadı ne? Gayesi ne? Hedefi ne? Hedefi gerçekten araba mı? Hedefi bu adamın giyim, kuşam ve para mı? Yoksa hedefi güzel hizmetler meydana getirmek mi? Hayır hizmetleri yapmak mı? İnsanlara faydalı olmak mı? İşte bu noktayı onunla hemhal olursanız, onunla beraber olursanız, onun ana maksadını öğrenirsiniz. Doğru mu?
Doğru, uzaktan yani, bakarak evet. Da bir şey olmaz.
Yani bu, böyle bakmak lazım. Şimdi dolayısıyla bizim de Osmanlı'yı bu noktada anlayabilmemiz için Osmanlı'nın, Osmanlı padişahlarının veya Osmanlı temel zihniyetinin ne olduğunu iyi bilmemiz lazım. Bunun için de ben her zaman önce bu tip şeylerde Osmanlı temeline giriyorum. Yani Osmanlı'da ara ara değişmeler yok. Osmanlı'da politikalar ve siyaset 100 sene, 200 sene, her 100 senede bir farklı farklı noktalara gitmiyor temel anlayış bakımından. Bu nevi yani mesela Osmanlı adalet zihniyeti, Osmanlı ilim zihniyeti, Osmanlı fetih zihniyeti, Osmanlı böyle çeşitli hayır hasenat zihniyeti dediğimiz zaman bunlar zamanın şartlarına göre değişmeler, uygulamada değişiklikler gösteriyor. Ama genel anlamda, anlayışta, genel zihniyette değişmeler göstermiyor.
Evet.
Yani siz bugün zenginsinizdir, dün ata biniyorsunuzdur, daha sonra arabaya araba çıkar ona binersiniz, daha sonra bunu farklı şeylere, uçağa, helikoptere binebilirsiniz. Ama bu sizin temel zihniyetinizi değiştirmez.
Evet.
Ana zihniyetinizi değiştirmez. Şartlara uygunluk, şartlara uyum, bu da çok önemlidir. Yani şimdi ben eskiden ok ve kılıçla hep savaşıyordum. Topu kullanmam. Ahmaklık olur bu. Evet. Yani sizin topu kullanmanız zihniyetinizin değiştiği manasına gelmez. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'nin bu noktada zihniyet yapılarını bilmemiz lazım. Peki bunu nereden, açıkçası nereden öğreneceğiz? Birincisi biz tarihin kaynakları diyoruz her zaman. Tarihin kaynaklarına gireceğiz. Bunlar tarihin kaynakları her zaman aynı zamanda o yazdığı kimselerin zihniyet yapılarını ortaya koyar, ortaya çıkartır. Yani siz gerçi şu da olabilir, zalim bir kimseyi adil gösterebilir tarih. Evet. Yani öyle bir kimse gerçekten zulüm içerisindedir. Onun etrafındaki insanlar ne hoş ne güzel falan filan diyebilir. Ama bunlar ilelebet değildir. O şey değiştiği zaman bu defa aynı kişiyi daha sonraki tarihçiler zulüm erbabıydı, zalimdi, şöyleydi diye onun devri geçtikten sonra yazarlar. Dolayısıyla da biz önce veyahut da yanlışta herkes ittifak etmez. Mutlaka farklı söyleyenleri de çıkar. O sebeple Osmanlı tarih yazarlarının ardından o tarihi meydana getirenlerin sözlerinde okumamız lazım ve onlardan çıkarmamız lazım. Şimdi Aşık Paşazade mesela Osman Gazi'yi anlatırken diyor ki, kuşandı din kılıcın bele Osman, ki ede İslam'ı ishar Osman. Açıldı İslam'a hizmet kapısı, o kapının miftahı oldu Osman. Çünkü küfür zulmeti Rum'u tutmuştu, diler ki alemi nur ede Osman. Muhammed ümmetinin serveridir, kavuşsun nusreti rahmana Osman. Şimdi Osman Gazi'nin fetih politikalarını, fetih siyasetini yahut da gazalarını anlatmaya başlarken Aşık Paşazade Osman Gazi'yi ifade eden, onun zihniyet yapısını ortaya koyan sözlerle yazmaya başlıyor. Ne diyor? Kuşandı din kılıncın bele Osman. Yani Osman bir din kılıncını, Osman'ın kuşağına takındığı kılıç, beline takındığı kılıç din kılıncıdır. İslam'ın kılıncıdır. Osman şeref ve şan elde etmek için bir kılıncı beline takmadı. Toprak elde etmek için takmadı.
Övünmek için.
Onun övünmek için takmadı. Onun takındığı kılıç din kılıncıydı. Ki ede İslam'ı ishar Osman. Ki o öyle istiyor ki İslamiyet'i izhar etmek, zahir etmek, ortaya çıkartmak, yaymak istiyor. Din kılıncını beline takan İslam'ı anlatacaktır. Osman Gazi bunu yapmak istiyor. Açıldı İslam'a hizmet kapısı, o Osmanlı Devleti'nin başına geçmekle, beyliğin başına geçmekle, babasının yerine geçmekle ona İslam'a hizmet kapısı açıldı. Bu yol ona açıldı. Bu şeref ona bahşoldu. O kapının miftahı oldu Osman. Miftah?
Anahtar.
Anahtardır. İşte fetih açmaktır. Hani fetih nedir? Evet. Fetih bir işgal midir? Değil midir? Şimdi bizim bazı tarihler Osmanlı için bir yeri işgal etti. Veya bütün devletler için öyle. Falancanın toprağını alıyorsun. Birinin toprağını almak işgaldir. Onu işgal etmektir. Yani genel anlayış budur. O sebeple Osmanlılar da bir yeri fethettikleri zaman bazı tarihçiler derler ki hemen aynı ifadeyi kullanırlar. İşgal etti. Halbuki bu bizim tarihlerimizde geçmez. Ne yaptı? Fethetti. Niye fethetti? Açtı orayı. Açmak. Neye açmak? İslam'a açtı. Yani orada İslam'a açtı. Onun için Osmanlıların fetih siyasetinde, ki belki bunu da değineceğiz ama fetih siyasetinde orayı ne için fethettiği. Yani o insanların bakıyorsunuz sadece aslında idaresi değişiyor. Yani idaresi şu sülaleden bu sülaleye geçiyor. Halkın dinine dokunmuyor.
Evet.
Dinine dokunmuyor. İstediği gibi dini hayatında, dini yaşamasında özgür. Halkın ticaretine dokunmuyor. İstediği gibi ticaretinde özgür. Şimdi bazıları der ki Osmanlı bir İslam devleti değil. Niye? Şarap alınıyor, satılıyor. Doğru. Ama alıp satan kim? Gayrimüslimler.
Yani.
Yani içen kim? Gayrimüslimler. Alıp satan dokunmuyor. Hatta vergi de alıyor ondan. Yani şimdi devlet onun ticaretine de dokunmuyor. Ticari hayatına, yaşayışına da dokunmuyor. Ayinine dokunmuyor. Gezmesine herhangi bir şey yapmıyor. Ticaretinde yurt içi, yurt dışı her şeyi serbest. Ayini serbest, dini serbest. Bakıyorsun sadece adamın idaresi değişmiş ki o adamlar da bu idareden memnun mu?
Memnun. Memnunlar.
Yani sadece A şahsı idare ederken B şahsı idare etmeye başlıyor. Ama burayı
İslamiyet'e açıyor. Yani oradaki insanlar İslamiyet'i görüyor. İslamiyet'e kapalı değil. Önceden Berlin duvarları gibi bir kapalılık varken bu defa orada camisi de var, Müslümanı da var, Müslüman mahallesi de var, medresesi de var, zaviyesi de var, imareti de var, hamamı da var. Müslümanların bütün sosyal, dini faaliyetleri o beldede. O küfür inancında olan insanlar İslam inancını da görüyorlar. Hristiyan olanlar, Yahudi, Musevi olan, İslamiyet'i de görüyorlar. İslami yaşantıyı da görüyorlar. İşte Osmanlı'nın şeyi bu yaşantıyı da görsünler.
Baskı olmadan.
Müslüman da öbür yaşantıyı görüyor. Hristiyan'ın yaşantısını görüyor. Evet. Yani o onu görüyorsa bu da bunu görüyor. Ondan herhangi bir Osmanlı'nın şeyi yok. Rahatsızlığı yok. Sadece o kişi de İslamiyet'i görsün, tanısın ve Müslüman olsun. Veya bu şeyi mukayesede bulunsun.
Mukayesede.
Demek ki Osmanlı'nın fetih siyaseti, fetih açmak. Nereye açmak? İslam'ı açmak. Güzel o insana şey. İslamiyet'i göstermek. İslamiyet'in yaşantısını göstermek. O sebeple diyor ki o kapının miftahı oldu Osman. Yani anahtarı Osman oldu. Kilitleri Osman açıyor. İslam'a hizmet ederken beldelerin de kilitlerini açıyor. Orayı İslam'a oralara gösteriyor. Çünkü küfür zulmeti Rum'u tutmuştu. Rum beldelerini küfür zulmeti tutmuştu her tarafı. Diler ki alemi nur ede Osman. İşte o zulmet perdesini, o zulmetli havayı ortadan kaldırıp alemi nurla doldurmak istiyor. Muhammed ümmetinin serveridir. O Osman, Muhammed ümmetinin serveri, başıdır. En önde gelenidir. Kavuşsun nusreti rahmana Osman. Osman, Cenab-ı Hakk'ın nusretine, yardımına, onun yardımına mazhar olsun ve başarılı olsun diye aynı zamanda bir dua ile. Ve Osman Gazi'nin gazalarını anlatırken böyle anlatmaya başlıyor. Şimdi biz bu noktada ne diyebiliriz? En azından şunu söyleyebiliriz. Bu şairin, daha doğrusu tarih yazarının ifadeleri olabilir değil mi? Yani şimdi buradan baktığımız zaman her zaman madalyonun aslında Fehim Bey çift taraflı bakmamız lazım. Bazen acaba işte onlar o konudan bakarken madalyanın diğer tarihçiler şöyle de söyleyenler var derken madalyonun bir yüzünden bakıyorlar. Ahmet Şimşirgil Bey de madalyonun arka yüzünden bakıyor. Ön yüzünü görmüyor gibi ortaya anlayışlar çıkabilir. Dolayısıyla bizim madalyonun her yönüyle değerlendirmemiz lazım. Yani ben bunu böyle anlatırım. İşte sevgili TGRT FM dinleyicilerinden bir tanesi gider işte Ahmet Şimşirgil Hoca bunu böyle anlattı. Aşık Paşazade Osman Gazi'yi anlatırken böyle söylüyor der. Bu defa karşıdaki muhatabı der ki onlar öyle yazmak zorundalar. Öyle söylemek zorundalar. Tarihçi aslında Aşık Paşazade Osman Gazi döneminin tarihçisi değil.
Evet.
Yani bir ondan 100 sene sonra yaşamış bir tarihçi. Dolayısıyla farklı söyleyebilir. Bu defa da siyaseti öyleydi. Aynı anlayışa sahipti diyebilir. İşte bu noktada bizim neye de bakmamız lazım? Muhatabın sözlerine de bakmamız lazım. Yani Osman Gazi ne diyor? Çünkü bir insan kişi dilinin altında gizlidir. Hadis-i şeriftir bu. Dilinin altında. İnsanı sözüyle tanırsınız. Sohbetiyle tanırsınız. Bir insan söz söylemeye başladığı zaman içindekileri dökmeye başlar. Görüşünü, düşüncesini yansıtmaya başlar. Değil mi? Yani karşıdakine bugün işte Türkiye siyaset hakkında bir söz söylersiniz. O da hemen bir şeyler konuşmaya başlar. Ha, dersiniz ki bugünkü siyasetçi veya başındakini tasvip etmiyor bu adam. Yahut da hemen daha ikinci, üçüncü cümlesinde ha, bu bunu tasvip ediyor, etmiyor. Bu şu parti görüşte, hayır şu. Anında hükmünüzü verebilirsiniz.
Evet.
Çok rahat bir şekilde. Yani tarihten konuşurken Osmanlı'ya ne gözle baktığını üçüncü cümlesinde anlarsınız insanları. Konuşmadan bunu anlayabilir misin? 10 gün adamla beraber oturuyorsun, yatıyorsun, kalkıyorsun ama hiç konuşmuyor. Sen bunun fikirlerini öğrenme imkanına sahip misin?
Mümkün değil.
Mümkün değil. Dolayısıyla insan dilinin altında gizlidir.
Bir kapta ne varsa o sızar dışarıya.
Kapta o sızar. Dolayısıyla şimdi biz böyle söylerse Osman Gazi'nin sözlerine de bizim dikkat kesilmemiz lazım. Osman Gazi ne diyor? Osman Gazi'nin fikri yapısı ne? Ona da bakmak lazım. O sebeple ben biraz böyle madalyonun her yönüyle beraber dolaşmayı seviyorum.
Evet.
Şimdi Osman Gazi'nin bir nasihatnamesi var. Bunu zaman zaman değişik vesilelerle o nasihatnameye dönüyorum. Bu konuda da sözleri var. Çok açık, çok net. Oğlu Orhan Gazi'ye sözleri var. Bunlar devletin aynı zamanda temeli. Osman Gazi, Osmanlı Devleti'nin temelini öyle bir atmış ki 622 sene bu temel kolay kolay değişmiyor, bu zihniyet yapısı, bu anlayış. Hemen hemen aynen devam ediyor. Bunun istisnaları olur mu? Bunun tersine gidenler olur. Olmaz diye bir şey yok. Bir şeyin istisnaları mutlaka vardır. Hele 622 sene içerisinde öyle bir değil, birkaç tane, 5-10 tane, 20-30 tane olay çıktığı zaman istisnadır. Siz kendi hayatınız içerisinde kendi prensipleriniz vardır. Ama 50 yıllık ömrünüzde bu prensipleri en az birkaç defa bozarsınız. Değil mi? Yani evet. Prensipler mutlaka delinir. 622 sene 36 padişahın uygulamasına sahne olan, binlerce devlet adamının, ilim adamının uygulamalarına sahne olan bir devlette 40-50, 100 birkaç yüz şeyler istisnai durumdur. Bunları bir tarafa koymak lazım. O şekilde bakmak lazım. Hemen bir hadiseden 622 yıllık siyaset ortaya çıkmaz. Şimdi bu sebeple oğlu Orhan Gazi'ye, Osman Gazi, bak şu ifadeleri kullanıyor. Adle bu alemi abad kıl, resmi cihad ile beni şahit kıl. Bu şeyinin arasında,
nasihatnamesinin
arasından alıyorum. Adle bu alemi abad kıl. Alemi adaletle şenlendir. Adalet bizim burada şimdi konumuz değil ama peşinden gelen resmi cihad ile beni şahit kıl. Cihad. Yani cihatla beni şahit kılarsın, memnun edersin, mutlu edersin. Cihat hizmetini devam ettir. Şimdi ortaya burada işte savaştaki maksadın bir cihat hizmeti olduğu ortaya çıkıyor. Cihat İslamiyet'in temel esaslarından bir tanesidir. Cihad etmek. Yani Allah için savaş yapmak. Burada nefsin için değil, şan ve şeref için değil, toprak için değil, ganimet için değil. Bunlar İslamiyet'in izin verdiği hususlar, ganimet. Sen ganimet elde edersin, ganimet helal paradır. Ama ganimet için savaş yapmazsın. Ne için yaparsın orada asıl maksat? Cihat hizmetidir, Allah'ın ismini duyurmaktır, İslamiyet'i oralara götürmektir, oralara duyurmaktır, açmaktır. İşte burada resmi cihad ile beni şahit kıl. Cihadın ne olduğu iyi bilinirse, insan onu anlarsa, Osmanlı'nın da demek ki anlayışı, savaş zihniyeti, fetih siyaseti ortaya çıkmış olur.
Çok rahat
cihadın anlaşmış. Ne olduğu bilinmezse o zaman olmaz. Biz gazi diyoruz değil mi? Yani evet. Cihad savaşta ya şehit olur insan
ya gazi.
Ya gazi olur. Bugün bile savaşa giderken haydi yavrum haydi git. Ya gazi ol ya şehit diyoruz. Yani bizim bugün inanışımızda, savaş inancımızda, Mehmetçiğin savaşında ya gazi olmak vardır ya şehit olmak vardır. Düşmanla, düşman askeriyle çarpışırken ölen bir kimseye şehit oldu diyoruz. Ve mertebelerin en yükseğine kavuştu diyoruz. Aynı inanç şekli devam etmiyor mu?
Diyor.
Oraya giden insan şan ve şeref kazanmaya gitti diyebilir miyiz biz? Ama adam şunu diyebilir kendisi açıkça, hayır ben şehadete, gaziliğe inanmıyorum. Ben başka şeyler için gidiyorum. Bunu derse deriz ki bu adamın zihniyeti buydu deriz. Onu açıklarız. Ama bu olmadığı müddetçe bizim kültürümüzde ve inancımızda ne var? Gazada, savaşta, cihatta şehit veya gazi olmak var. Bunlar cihadın neticeleri, ortaya çıkan hususları cihatta. Dolayısıyla resmi cihad ile beni şahit kıl diyor. Herhalde bir ara mı verelim?
Evet, bir ara verelim, bir soluklanalım. Edelim.
Soluklanalım, ondan
peki,
sonra ikinci bölümde devam edelim.
İkinci bölümde buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın efendim. Merhaba sevgili TGRT FM dinleyicileri. Tarih ve İnsan programının ikinci bölümünde tekrar beraberiz. Bugünkü konumuz Osmanlı'da fetih politikasıydı. Bu programı sizler için Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil Bey hazırlıyor ve sunuyoruz. İletişim bilgilerimizi hatırlatayım isterseniz. tgrtfm@tgrt-fm.com.tr tgrtfm@tgrt-fm.com.tr ve ahmet@ahmetsimsirgil.com ahmet@ahmetsimsirgil.com. Hocam, birinci bölümde son kısımda Osman Gazi Hazretleri'nin nasihatnamesinden biraz okudunuz. Bu konuyu daha iyi anlayabilmemiz için dinleyicilerimize bizler böyle müşahhas örnekler verebilir misiniz bizlere?
Dilerseniz Osman Gazi'nin o şeyini bitirelim önce.
Peki, bitirelim.
Ardından da diğer kısma geçelim çünkü yarıda kalmıştı.
Tamam.
Şimdi Osman Gazi oğlu Orhan Gazi'ye dedi ki önce cihat işiyle beni şahit kıl. Ardından da bunu açıyor Osman Gazi.
Evet.
Diyor ki matlabımız dini hüdadır bizim. Mesleğimiz rahı hüdadır bizim. Matlabımız bizim talebimiz, bizim arzumuz dini hüdadır. Yani Cenab-ı Hakk'ın dinidir. Bizim asıl talebimiz, asıl isteğimiz, asıl arzumuz Cenab-ı Hakk'ın dinidir. Ve mesleğimiz rahı hüdadır bizim. Şimdi herkesin bir mesleği var.
Evet.
Değil mi? Her insanın bir mesleği var. İdarecilerin de bir mesleği var. Bizim ana gayemiz, ana mesleğimiz, ana yolumuz rahı hüdadır. Allah-u Teala'nın yolunda gitmektir.
Evet.
O yolda onun yolunu yaymaktır. Onu talep etmektir ve o yolda yürümektir. Şimdi Osman Gazi'nin sen bir insanın sözünden adın ne diyorum? Nureddin. Hayır diyor, benim sana Nureddin demek içimden gelmiyor. Ben sana taş diyeceğim, kaya diyeceğim, gök diyeceğim, deniz diyeceğim. Yani ya benim adım Nureddin ya da benim adım Mehmet, Ahmet. Hayır diyorsun, başka bir şey söylemek içimden geliyor. İşte bu yanlış. Yani tarihçi tarihi yapana saygı göstermek zorunda. Tarihi yapanı ortaya çıkartmak zorunda. Fakat şunu diyebilirsin. Evet Osman Gazi böyle demiştir ama böyle davranmamıştır. Yani demek ayrı bir şeydir. Davranmak ayrı bir şeydir.
Görüş belirtirsiniz ama tarafsız yani, olmak zorundasın.
Olmak zorundasın. Adam bunu söylemiştir ama bunu uygulamış mıdır? O ayrı bir konu.
Ayrı bir konu.
Oraya gelir. Ama önce adamın zihniyetini herkes konuştuğu gibi davranamıyor da bilir.
Evet.
Herkes imtihanı başaramıyor da bilir. Öyle inanır ama yapamaz. Bütün bunlar ayrı ayrı hususlardır. Onlara uygulamalarda belki değiniriz. Bakın şimdi, herhalde Osman Gazi biliyor insanların kendilerine aradan 500 sene sonra, 600 sene geçtikten sonra yahut da 800 sene geçtikten sonra ne yazacaklarını biliyor ki yolu kapatıyor. Yoksa kuru mihnet ve kavga değil, şah-ı cihan olmaya dava değil. Osman Gazi demek ki, ben derim ki iyi idareciler 20 sene sonrasını gören idarecilerdir. Alimler duvarın ötesini de arkasını da görebilen insanlardır. Burnunun ucunu göremeyen insandan alim olmaz. İyi idareciler, iyi devlet adamları 20 sene, 50 sene sonrasını görebilen insanlardır. Yoksa günlük politika üretenler, günlük düşünenler, günlük konuşanlar iyi idareci değildir. Bugün bakın bazı insanlar günlüktür, gündeliklidir. Böyle dolaşır. Bunlar iyi idareci falan değildir. İyi idareci olabilecek insanlar 20 yıl, 30 yıl, 50 yıl ne kadar ilerisini görebiliyorsa o kadar bir insan iyi idarecidir. İyi ilim erbabıdır, iyi ilim adamıdır. Yoksa burnunun ucunu göremeyen insanlardan iyi idareci falan çıkmaz. Şimdi demek ki 800 sene sonra ne yazılacağını biliyor ki bizim diyor yoksa kuru mihnet ve kavga değil. Kuru bir kavga değildir bizim kavgamız, bizim cihadımız, bizim uğraşmamız. Hele şahı cihan olmaya dava değil. Yani burada da evlatlarına siz gün gelir bir cihan padişahı olabilirsiniz. Ama bizim davamız o değil. Davayı kaybetmeyin. Davayı unutmayın. İdealleri ve niyetleri bozmayın.
Evet.
Bizim kavgamız, bizim davamız bu değil. Ardından yine dönüyor. Nusreti din olduğu çüğ maksat bana, maksadıma kast yaraşır sana. Tekrar oğlu Orhan Gazi'ye ve hatta bütün evlatlarına buradaki evet. Nasihat bütün evlatlarıdır. Nusreti din oldu. Dinin zaferi oldu. Dinin galebesi oldu. Bana maksat. Yani dini yaşayışı yerleştirmek. Benim maksat ve gayem budur. Maksadıma kast yaraşır sana. Sana da benim maksadıma uymak. benim yolumca yürümek, benim izimi devam ettirmek yaraşır. Sakın bu yoldan dönme, bu davadan sapma. Ve ondan sonra aleme inamını tam ede gör, bütün insanlara nimet ver, rahat içinde yaşat, devam ediyor. Şimdi savaştan ve cihattan maksadın ne olduğunu Osman Gazi en azından kendi zihniyet yapısının, düşünce yapısının ne olduğunu bu sözleriyle açık bir biçimde gösteriyor bize. Çok net bir biçimde ortaya koyuyor. Dolayısıyla bunda herhangi bir sapma meydana gelmesi mümkün değil. Yani bunu değiştirmek, kendisi ortaya koyuyor bunu. Benim maksadım bu. Burada sizin herhalde uygulamalar noktasını ortaya koydunuz. Bu konuda neler söyleyebiliriz diye. Bunlar da bu zihniyet yapısının uygulanıp uygulanmadığını, bunun bozulup bozulmadığını. Yani evet bu sözdür ama bu bir müddet uygulanmıştır, ardından bozulmuştur. Veya bu söz söylenmiştir ama kimse buna uymamıştır. Bazen hani bir söz söylerler ama kimse uygulamaz. Kimse ona tutmaz. Kulak bir karar atmaz. Alırsın. Dışarı çıkınca herkes kendi bildiğini okumaya başlar. Acaba böyle mi? Evet. İşte orada da tabii dediğiniz çok önemli. Uygulamaları iyi bilmek lazım. Uygulamalar dediğimiz zaman tabii kıymetli TGRT FM dinleyicileri burada birkaç program bu konularda yapmak lazım.
Evet,
bu çok. Mesela. 622 yılın uygulamaları hep bununla ilgili. Ama böyle birkaç tane misalle en azından bunu bu akşam ortaya koymuş olmaya çalışalım. Şimdi mesela Osman Gazi'ye diyorlar ki kardeşi Gündüz Alp Bilecik Hisarı'nı alalım diyor. Bilecik'i alalım. O an için Bilecik en önemli beldelerden bir tanesi. Ve Osmanlı için de çok mühim bir yer. Osman Gazi diyor ki biz bu ile garip geldik. Buralara geldiğimizde gariptik biz. Gerçekten Domaniç, Söğüt, Yaylak, Kışlak olarak kullanırken Osmanlılar yaylaya çıkarken eşyalarını hep Bilecik Tekfuru'na, Bilecik Kalesi'ne bırakıyorlar. Dönüşte de alıyorlar. Çıkarken bırakıyorlar, dönüşte alıyorlar ve onlara çok kıymetli hediyeler veriyorlar. Bilecik Tekfuru'na çok da hediyeler veriyorlar. Şimdi gidip gelirken İnegöl Tekfuru Türkleri çok rahatsız ediyor. Saldırılarda bulunuyor. Eşyalarını gasp ediyor. Onlarla arası kötü. Tabii bunlar hep Hristiyan olduğu için Bilecik de nispeten o taraflı ama Osmanlı'yla bir husumeti yok. Gündüz Alp Bilecik'i alalım dediği zaman Osman Gazi diyor ki biz bu ile garip geldik. Bunlar bizimle iyi komşuluk yaptılar. Bizim onlara saldırmamız uygun olmaz. Bakın Osmanlı siyasetinde, politikasında toprak kale elde etmek yok. Şayet Osman Gazi kardeşinin bu sözüyle hareket etseydi biz Osman Gazi'yi uygulamasında tenkit ederdik.
Evet.
Halbuki Osman Gazi hiç hareket, komşuluk hakkına aynen riayet etti. Peki ne zaman Bilecik'i aldı? Bilecik Tekfuru, Yarhisar Tekfuru ile anlaştı. Harmankaya, İnegöl Tekfuru, Bilecik Tekfuru, Yarhisar Tekfuru anlaştılar. Bir düğün vesilesiyle Osman Gazi'ye pusu kuralım, Osman Gazi'yi esir edelim dedikleri zaman Harmankaya Tekfuru Köse Mihal, ki daha sonra Gazi Mihal olacaktır, Osman Gazi'yi haberdar etti. İşte Osman Gazi'nin Bilecik'i alma şeyi burada. Bu ortaya ne çıkartıyor? Çok önemli bir siyaset. Ve bunu inanın, bunu sevgili dinleyicilerimiz de not olarak düşebilirler. Osmanlılar kendilerine bir tehdit olmadıkça hiçbir zaman karşı tarafa savaş açmamışlardır. Eğer varsa istisnai bir iki durumdur. Onun dışında yoktur. Çok kesin bir şekilde bunu not düşebilirler.
Keyfilik yok yani.
Keyfilik yok. Nitekim bunu Kanuni'nin bir sözünde görüyoruz. Diyor ki, Hristiyanlar, Avrupalı devletler üzerimize yağmur bulutları gibi tehdit bulutları gönderiyorlar. Eğer onlar bize bu tehditler yapmasalar, bu düşmanlıkları beslemeseler, inanın bizler hiçbir zaman onlara karşı sefere çıkmayız. Ve bu kanlar dökülmezdi. Kanuni'nin bu sözü çok önemlidir. Yani devamlı bir şekilde kaç tane Haçlı seferini saymaya başladığımız zaman ortaya 40-50 tane Haçlı seferi çıkıyor, büyük ve küçük. Ne demek? Bütün bir milletler, Avrupalı milletler, Türkleri her defasında Orta Asya'ya kadar gömelim, defedelim, öldürelim, yok edelim niyetiyle ortaya çıkan şeyler bunlar. Bir tarafta açmak, fetih siyaseti, ora halkına dokunmamak, dinine dokunmamak, inancına dokunmamak, ayinine dokunmamak, ticaretine dokunmamak diyoruz. Diğer taraf gelirken yok edelim, sürelim, öldürelim, camisini, mescidini, minberini bırakmayalım zihniyeti var. İşte birinde işgal budur, işte diğerinde fetih politikası odur. Bakın bugün İstanbul'da bile yüzlerce medrese görüyoruz. Oysa Avrupa'da Müslüman bulunmayan yerlerde yüzlerce mescit ve medrese, cami varken hiçbirisi yok kalmadı, yok edildi bütünüyle. Birinde nasıl, diğerinde nasıl? Birinde yok etmek üzerine kurulu, diğerinde o insanı yaşatmak üzerine kurulu. İnsanı yaşatmak, ne olursa olsun. Müslüm gayrimüslim. Yani ona bakmıyor. İnsanı yaşatmak üzerine kurulu. Bununla ilgili isterseniz bir de Fatih Sultan Mehmet'ten bir, evet, ben misal vereyim.
Tabii hocam.
Bu da belki zamanımız şey gelebilir. Fakat yapıyı ve zihniyeti göstermek bakımından çok güzel bir misal. Onu anlatayım. Şimdi Fatih Sultan Mehmet Han Uzun Hasan'la arada bir husumet peyda oluyor. Uzun Hasan Karamanoğullarının hamisi sıfatıyla ortaya çıkıyor. Ardından Trabzon Rum İmparatorluğu'nun kızıyla da evlendiği için Trabzon Rum İmparatorluğu'nun da hamisi benim diyor. Halbuki Trabzon Fatih'e haraç veren bir belde, Osmanlı Anadolu toprakları üzerinde Uzun Hasan'a zıt düşen, fakat Uzun Hasan'da bir dünya imparatorluğu siyaseti güden bir zihniyete sahip büyük Cihangir, Şeci, Bahadır bir Türkmen lideri. Dolayısıyla Osmanlı ile Akkoyunluların arası açılıyor.
Evet.
Şimdi Uzun Hasan Fatih'e meydan okuyup Trabzon benim, oradan haraç alma diye bir takım şeyler söylediği zaman ve Karamanlıların da hamisi sıfatıyla çıktığı zaman, bunun üzerine Fatih Sultan Mehmet 1461'de Bayburt Akkoyunlular üzerine doğru bir sefere çıkıyor, Erzincan'a doğru. Şimdi Bayburt'a geldiği zaman daha henüz hazır değil Uzun Hasan yalnız. Osmanlı ile baş edebilecek gücü kendinde görmüyor.
Evet.
Bunun üzerine hemen annesini ve bir elçilik heyetini anlaşma yapmak üzere gönderiyor. Fatih Sultan Mehmet Bayburt'a geldiği zaman Akkoyunlu elçileri de ve Uzun Hasan'ın annesi de Bayburt'a gelmiş durumdalar. Fatih, bakın, Akkoyunlularla nihai savaşı 1473 yılında yapacak. Yani 12 sene sonra. Bu hadise ise 12 sene önce cereyan ediyor. Şimdi bu hadise. Ama iki devleti savaş noktasına 12 yıl sonra gelecek. Orada da Uzun Hasan Tokat'ı yağmaladığı ve yakıp yıktığı için. Bakın, yani Fatih Sultan Mehmet Tokat şehrine bir hücum yapıldığında, yakıp yıkıldığı zaman vatandaşının hakkını korumak üzere Akkoyunlar üzerine gidecek. Toprağını almaya değil. Yani mutlaka bunları yeri gelince de bazı şeyleri söylüyorum ki ana maksat anlaşılsın. Yoksa orayı fethetmek değildi. Kendisine bir tehdit olduğu için. Birinciden de bu tehdit vardı. Ama bu kadar açık değildi. Bayburt'a geldiği zaman Uzun Hasan'ın da elçileri geliyor. Bu elçiler alimlerden kurulu ve Uzun Hasan'ın annesi var. Yani nedir? Samimi bir elçilik heyeti. Gerçekten barış isteyen bir elçilik heyeti. Uzun Hasan'ın annesi 70 yaşlarında. İhtiyar, çok mübarek bir hatun, Sara Hatun isminde. Şimdi Sara Hatun, Fatih ona ana diye hitap ediyor. Onun bu gerçekten yapısını, özelliklerini, kendisini tanıdığı zaman o mübarek halini, ona anne diye hitap ediyor. O da oğlunun üzerine yürümemesini Fatih'ten rica ediyor. O böyle konuşunca Fatih Sultan Mehmet, zaten seferin nereye olduğu belli değildir. Şimdi buraya kadar, Bayburt'a kadar geldi ama sefer Trabzon'a mı, Uzun Hasan'ın üzerine mi? O da belli değil. Çünkü Fatih'in nereye gittiği
belli olmaz.
Belli olmaz, bilinmez. Eğer bilinseydi diyor, sakalımdaki kıllardan biri bilseydi onu koparıp atardım sözü. Evet. Çok meşhur. Şimdi benim diyor zaten maksadım Trabzon üzerineydi diyor. Oğlum üzerine değildi diyor. İlk orada ilan ediyor. Trabzon üzerineydi. Yalnız oğlunun da bu cihatta bulunmasını istiyordum. Yani onu da davet edecektim. O da bulunsun. Aslında burada bir şey de var. Sitem de. Yani evet, olmayacağını biraz alaycı bir tavır da var Fatih'in. Fakat madem ki sizi gönderdi, o zaman sizler bu seferde bulunun ve bereketlenin. Yani böylece o alimler grubunu ve Uzun Hasan'ın annesini bırakmıyor. Çünkü arkadan vurabilir Uzun Hasan.
Evet.
Ona inanmıyor. İki ateş arasında kalmak istemiyor. Ki Akkoyunlular özellikle süvari gücü çok ileridir. Vurkaç taktiğiyle dağlık arazide Osmanlı ordusunu yıpratabilirler. Dolayısıyla da diyor ki siz o zaman bu cihatta bulunun. Böylece arkasını sağlama almış oluyor. Çünkü bütün alimler heyeti ve annesi Fatih'in ordusunda. Siz bulunun diyor ve onları da alıyor. Trabzon üzerine doğru dönüyor. Rum İmparatorluğu'nun. Şimdi Uzun Hasan'ın eli kolu bağlanıyor. Onun herhangi bir şey yapacağı yok. Fakat Kop Dağı'nı, Zigana Dağı'nı bilenler ne kadar oranın sıkıntılı olduğunu o yolculuğun bilirler. Fatih defalarca atından iniyor. Kayalara tırmanıyor. Ayakları kan içerisinde kalıyor. Perişan bir vaziyet. Bunu görüyor Sara Hatun. Fatih'in bu çektiği çileleri ve eziyetleri görünce ona diyor ki hey oğul, oğul diyor böyle bir gün. Senin gibi bir padişahın, bir cihan padişahının kuş tüyü yataklarda yatması, kuş sütüyle beslenmesi lazım gelirken bir Trabzon kalesi için bu eziyete, bu meşakkate, bu çileye değer mi? Burayı da diyor gelinime bağışlasan olmaz mı? Onun gelini olduğu için burayı da ona bağışla, gelinime bağışla. Senin gibi bir padişahın böyle bir kale için bu eziyet ve sıkıntıları çekmesi değer mi? İşte burada şan ve şeref mi? Kale elde etmek mi? Yoksa başka bir mesele mi var? Şimdi şu hadise bize zihniyet yapısını göstermesi bakımından çok mühim değil mi?
Evet.
Fatih Sultan Mehmet öyle deyince tabi Sara Hatun'a hep ana diye hitap ettiğini söyledik. Hey ana, ana diyor. Sen bu eziyeti, bu meşakkati, bu çileyi Trabzon Kalesi için mi çeker zannedersin? Bizim çektiğimiz bu eziyet, bu eza, bu cefa din yolunadır. Allah yolunadır. Eğer biz bu ezayı ve cefayı, bu çileyi ve meşakkati çekmezsek bize gazi demek yalan olmaz mı? Yani bize bir gazi sıfatı vermişler. Biz gazi sıfatını almışız. O zaman bu sıfata uygun davranmamız lazım.
Kimliğine uygun.
Kimliğine uygun hareket etmesi lazım. Yoksa bizim bu gazi sıfatını taşımamız yalan olmaz mı? Biz aynı zamanda bir yalancı durumuna düşmez miyiz? Bizim çektiğimiz bu eziyet, bu eza ve cefa Allah yolunadır, din yolunadır. Biz onun için bu çileyi çekiyoruz diyor. Gerçekten Fatih Sultan Mehmet'in 30 yıllık saltanatında 28 seferi, bazen öyle ki bir yılda 2-3 tane seferi var. Kışın yazın seferleri var. Yerinde duramıyor, 40 yerinden yara alıyor. Tam manasıyla bir gazi padişah. Ve son şeyinde bile hasta olmasına rağmen sefere çıkıyor ve yolda şehit oluyor. Yatağında ölmüyor. Şimdi böyle bir padişah sırf tamamen yoksa İstanbul'u fethetmiş. Bir taraftan Fırat'a, bir taraftan Tuna'ya ulaşmış. Dünyanın karşısında artık baş eğdiği cihangir bir padişah. Dünyanın hayranlık duyduğu bir padişah. Bir eli yağda, bir eli balda yaşayabilecek bir durumda. Fakat bakıyorsunuz bütün hala devletinin, milletinin huzurlu, refah içerisinde olması için bir tane vatandaşının ayağına diken değse onun hakkını arayacak derecede hareket ediyor. Ama benim bütün hedefim ve bütün gayem Allah yolundadır, din yolunda olmaktır ve ona hizmet etmektir. Yoksa bu olmazsa bizim bu aldığımız sıfatların hepsi yalan olur düşüncesiyle hareket eden bir padişah görüyoruz. İşte bütün bunlar Osmanlı Devleti'nin genel fetih siyasetini göstermesi bakımından, fetih zihniyetini ortaya çıkarması bakımından gerçekten çok önemli hususlar. Yani biz bunu gerek uygulamada gerek diğer hususlarda bütün padişahlarda görebiliyoruz. Mesela bir Yavuz Sultan Selim'in biz Cenab-ı Hak tarafından bir yere sefere memur edilmedikçe yola çıkmayız. Bizim ecdadımız böyledir. Biz bir ondan pay alamadık diyor. Kendini hep geri plana böyle alır Yavuz Sultan Selim. Bizim ecdadımız Cenab-ı Hak tarafından bir yere sefere memur edilmedikçe yola çıkmazlardı. Biz onlara benzeyemedik diyor.
Tevazu
yani gösteriyor. Tevazunun da en şey noktasını gösteriyor.
Bunu dinlemiştik sizden.
Evet, yani onu anlatmıştık uzun bir şekilde. Halbuki diyor Hasan Can daha sonra Hazretin diyor anladığım kadarıyla bütün hareketleri ona uygundu. Sanki bir işaret olmadan bir adım atmazdı. Bir işaret almadan, ilahi bir işaret almadan sanki bir adım yerinden oynamazdı. sözüyle ifade ediyor bunu. Ama kendisi bunu o kadar setrediyor ki, o kadar gizlemeye çalışıyor ki. İşte Osmanlı tabi uygulamalarda bunu sevgili TGRT FM dinleyicilerine bahsettiğim gibi çok anlatmak imkanı olur. Yeri geldikçe inşallah konuşmaya devam ederiz.
İnşallah.
Ama temel Osmanlı anlayışını, zihniyetini ortaya çıkarmak bakımından önemli misaller. Bunları sevgili TGRT FM dinleyicilerle paylaştırdığınız için çok teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür edeceğim.
Sevgili TGRT FM dinleyicilerine iyi akşamlar diliyorum.
Çok sağ olun hocam. Dilinize sağlık. Tabii doyamadık ama neyse, biraz kitaplarla iktifa ederiz. İnşallah haftaya da dinleyeceğiz sizi. Sevgili dinleyiciler, bu akşam da Tarih ve İnsan programının sonuna geldik. Bugün malum fetih politikasını işledik. Bu programı sizler için Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil Bey hazırladı. Teknik yapımında sevgili Yusuf Özbakır kardeşimiz sesimizi ulaştırdı ve bendeniz Fehim Harmanş'a sundum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum efendim. Allah'a ısmarladık.